Ayrım 17. Olasılıksız. Adam Faber. Sayfa 214. Yandaki siyah minibüsteki adam kaputun üstüne bir siren takıp da yana çekmesini söylediğinde Abdülaziz çok da şaşırmadı. Kadın ona yüzüğü verdiğinde zaten başının dertte olduğunu anlamıştı. Taksi şoförü bir anda taksisine ne aldığını düşünürken gözlerini yoldan ayırmadı. Kenara çeker çekmez silahlı üç adam minibüsten atlayıp taksinin çevresini sardılar. Aziz trafiğin yavaşladığını ve insanların bir tutuklama seyredeceklerini zannederek durduklarını gördü. İkiniz, arabadan çıkın ve ellerinizi başınızın üstüne koyun, hemen! Azize iki defa söylemeleri gerekmiyordu. En iyi durumda bile kendi ırkından insanlara polisin nasıl davrandığını biliyordu. Hele şimdiki gibi bir durumda. Yavaş yavaş hareket ederek kapısının kilidini açtı, kolu çekti. Taksiden inerken ellerini kaldırdı. Dizlerinin üstüne çök! Aziz aynen kendisine söyleneni yaptı. Sağ dizi daha yere değdiği anda biri onu yüzüstü yere itti. Diğeri de Aziz'in ellerini tutup kelepçeledi. Ensesini ayağıyla bastırıyordu adamlardan biri. Yanağı yola yapışmıştı. ''Ne yapıyorsunuz? Kadın nerede?'' ''Kahretsin!'' Birkaç saniye sonra bir adam saçından tutup Aziz'i kaldırdı. ''Kadını nerede bıraktın?'' ''Hiçbir yere bırakmadım.'' dedi Aziz. Midesinde bir tekme yiyince nefesi kesildi. ''Dalga geçmiyoruz burada. Bir daha soruyorum. Kadın nerede?'' ''Canımı yakmayın. Doğruyu söylüyorum.'' dedi zar zor nefes alan Aziz. ''Taksiye hiç binmedi ki. Bana sadece...'' ''Efendim?'' diye seslendi biri Aziz'in sözünü keserek. ''Şuna bir baksanız.'' Saçından tutan adam onu bırakınca Aziz'in çenesi yere vurdu. Ağzının içi kan doldu. Daha hareket edemeden adam yine geldi ve başını kaldırdı. ''Bunu mu verdi sana?'' Aziz adamın elinde tuttuğu gümüş renkli telefona baktı. Evet, arka koltuğa koydu ve bana şehir merkezine gelip Broad sokağındaki bir iş yerine bırakmamı söyledi. Yanlış bir şey mi yaptım? Kane bir an için kaçmak istedi. Bir taksiye atlayıp LaGuardia'ya gitmek istedi. Oradan da her nereye gidiyorsa ilk uçağa binerdi ve asla dönüp geriye bakmazdı. O kadar basit olurdu ki her şeyi geride bırakmak. Yeni bir yerde yeniden başlamak her şeye. İnsanların ismini bilmediği, hayatını nasıl mahvettiğini bilmediği bir yerde. Ama tüm kaçış fantezileri gibi bu da imkansızdı. Dünyanın neresine kaçarsa kaçsın, hastalığından kaçamazdı ki. Nereye giderse gitsin, zihnindeki saatli bomba da onunla olacaktı. Kane, eğer Doktor Kumbar'ın ilacı bir işe yararsa, uzun vadede, hayatını yeniden gözden geçirip gerçekten önemli değişiklikler yapacağına söz verdi kendi kendine. Ama bunu yapmadan önce birkaç şeyin icabına bakması gerekecekti. Bunlardan ilki Nikolayev'in parasını ödemekti. İkincisi de bir daha poker kulüplerine gitmemekti. İç geçirdi ve eskiden Tommy ile birlikte takıldıkları plakçıya doğru yürüdü. Köşeyi dönünce Tommy'nin orada olduğunu gördü. Tommy her zamanki gibi zamanında gelmişti. Üzerinde de eski bir New York Giants ceketi vardı. Herhalde liseden kalma ceketiydi bu. Bir Chevrolet'e yaslanmıştı ve elinde de metal bir çanta vardı. Kane kurtulmuştu. Acaba kendini bu duruma düşürmeye değer miydi? Ama bu kararı çoktan vermişti. Tommy dönüp de Kane'e bakıp gülümseyince o da eski dostuna gülümsemeden edemedi. Kane el salladı ve Tommy'nin yanına varmak için adımlarını hızlandırdı. Tommy'nin yanına geldiğinde elini uzatınca ikisi bir an için el ele durdular ve sonra ellerini çektiler. Kane'e bir anda sanki bu sahneyi önceden görmüş gibi geldi ve içini bir korku kapladı. Ama bunu hemen aklından çıkarmaya çalıştı. Tommy parayla gelmişti. Ne ters gidebilirdi ki? David Kane'i gördüğü anda Tversky'nin nefesi kesildi. Julia haklı çıkmıştı. Bunu bekliyordu zaten ama o ana kadar buna hiç bu kadar inanmamıştı. Ama şimdi 20 metre altında kanıt duruyordu işte. Eğer Julia'nın dedikleri de olursa ihtiyacı olan her şey olacaktı. Titreyen parmaklarıyla Tversky 6 haneli kodu girdi. Alet çalışıyordu. Bir uzaktan kumandalı boru bomba yapmanın ne kadar kolay olduğunu görünce hem şaşırmış hem de dehşete düşmüştü. İnternetteki sitede adım adım anlatılmıştı her şey. İhtiyacı olan tüm malzemeyi de bir dükkandan alabilmişti. Bir de trike'tan aldığı mermilerden barutu çıkarmıştı. arabanın çevresine odaklanmış üç kamerayı da kontrol etti. Her biri dizüstü bilgisayarına bağlıydı. Film seyreder gibi seyrediyordu önünde olanları. Sanki hareketli sahnelerin gelmesini bekler gibiydi. Birden özür dileyince kendi de şaşırdı buna. Özür dilerim David, keşke başka bir yolu olsaydı. Saatine baktı, 10 saniye daha vardı. Nefes aldı ve en azından patlamanın hızlı olmasını diledi. David çabuk ve acısız ölecekti o zaman. Sokağın karşısında Nava, David'in spor kıyafetli adamdan çantayı aldığını görünce tabancasını hazır etti. Ne dediklerini duymak için kulak kabartmışken birden vericiden tiz bir ses yükseldi. Bunu umursamamak istediyse de eğitimi ve deneyimi buna izin vermiyordu. Bu önemli bir şeydi. Bu kadar güçlü bir elektronik transmisyon birden öylesine oluşmazdı. Bu sesi düşünürken yakınlardaki binalara bakmaya başlamıştı bile. İşte o anda adamı gördü. Neredeyse tam üstündeki binada oturan adamın elinde anteni olan küçük bir kutu vardı. Birden midesi düğümlendi Nava'nın. Adamın çalıştırdığı her neyse bu keyne yakın bir yerde duruyordu. Sonra cihazı gördü. Chevrolet'in yanında ufak, kara bir kutu vardı. Bu bir aslantı olamazdı. Julia'nın mesajı, Kay'nin buluşması, elinde kumanda olan adam, paket. Bu bir tek şey olabilirdi. Bomba. Kay, sokağın karşı tarafına bağıran kadına baktı ve yine sanki daha önce bu manzarayı görmüş gibi hissetti kendini. Düşünmeden hareket ederek Tommy'den biraz uzaklaşıp elindeki çantayı kendini korumak istercesine kaldırdı. Birden bir ısı dalgası hissetti. İnanılmaz bir gümbürtü yüreğini ağzına getirdiğinde tüyleri diken diken oldu. Kaldırımdan alevler fışkırırken Kane birden kendini havada uçar buldu. Gerçekten havada uçuyordu. Bir Superman çizgi filmindeymiş gibi iki kolunu iki yana açmış, döne döne havalanmıştı. Sanki dev bir el ona tokat atmış gibiydi. Yere sertçe çakıldı. Ellerin içi parçalandı ve sol dizi kaldırıma çarpınca da durdu. Yerde yatarken nefes almaya çalıştı. Her yeri acıyordu. Sırtını dönüp kalkmaya çalıştı. Ellerinin acısını umursamamaya çalışıyordu. Sokak bir anda cehenneme dönmüştü. Köşedeki metal hurdadan fışkıran yoğun, siyah dumanı görmek için gözlerini kıstı. Yarım blok ötedeydi. İleride 3 farklı şekil gördü. Sonra da bir anda tek bir kütle oluverdiler sanki. İlk patlamanın olduğu yere yakın yerlerde daha küçük ateşler de yanıyordu. Alevler ileri geri yaylanıyordu. Tommy diye bağırdı Kane. Gözleri dumandan yanıyordu. Ayağa kalkmaya çalıştığında sol bacağına ağırlık verdiği anda parçalanan diz kapağındaki kemik parçaları birbirine değdi ve Kane yere yığıldı yine. Dünyası karardı. Kendine geldiğinde yan yatmıştı. Kanlı elleriyle parçalanmış dizini tutuyordu. Sesini duymadan yarım saniye önce hissetti ikinci patlamayı. Sıcak hava yüzünü kapladı ve yer yerinden oynarken sanki kaldırım da yerinden oynadı. Başını çevirip sokağa baktı. Bir araba daha patlayınca gökten yağıyormuş gibi metal ve cam parçaları dağılmıştı her yere. Parçalar çevresinde yere düşerken yüzünü korudu. Başını kaldırınca bir plakanın başından biraz ileride kaldırıma saplandığını gördü. Buradan çıkmak zorundaydı. Şansı sürekli yaver gitmezdi. Bir sonraki patlamada bir şey ona saplanırsa ölecekti. Ayağa kalkmaya çalışırken ağırlığını sağ bacağına vererek yanındaki bir sokak musluğuna tutunmaya çalıştı. Sol ayağı kaldırıma takılıp da dizi yerinden oynayana kadar gayet iyi kalkıyordu. Sancı daha önce bildiği hiçbir acıya benzemiyordu. Sanki bacağı çevrile çevrile sökülüyormuş gibiydi. Kan ter içinde kalmıştı. Dilini ısırdı, kanattı ve dizine baktı. İlk başta aklı karıştı. Ken ilk önce sağ ayağına baktı, sonra sol ayağına. Neredeyse bayılacaktı. Bilincini yitirmek üzere olduğunu hissetti ama buna izin vermedi. Dilini sertçe ısırdı ve tuzlu kanın tadını aldı. Ayağı 180 derece dönmüştü, arkaya bakıyordu. Bu haldeyken buradan uzaklaşamazdı. Bu ayağı düzeltmesi gerekiyordu. Bunu düşününce midesine bir sancı saplandı. Midesi ağzına gelince de asit tadı aldı ve yaralı dili yandı. Kaldırıma tükürdü. Kusmuk ve kan tükürmüştü. Kane hoplayarak binanın duvarına kadar gelirken dönen bacağı her kaldırıma çarptığında acıdan inledi. Tam midesi bulanıp da başı dönerken binanın dibine çöktü. Ayağına baktığında bu sefer bu onu etkilemedi çünkü şoka giriyordu. İnanılmaz bir gümbürtüyle bir araba daha patladı. Kane başını korurken yine gökten metal parçaları yağdı. Gözlerini açtığında üzerine yaslanarak kalktığı musluğun çevresinde duran bir tampon gördü. Sırtını duvara yasladı ve acısını düşünmemeye çalıştı. İki eliyle uzanıp bacağını normal haline getirmek için tuttu ve çevirdi. İnanılmaz acı. Saf, katıksız acı. Teri gözlerine girdi. Sanki bir akvaryumun arkasından bakıyordu sokağa. Önündeki araba yanmaya başladı. Kane yalnızca baktı. Hipnotize olmuş gibiydi. Deri koltuklara doğru yayılan ateş, esneyen tembel bir kedi gibiydi. Sanki alevlerin de bir canı vardı. Direksiyonu, arabanın önünü, tavanını kapladılar. Direksiyon erimeye başladı. Gözlerinin önünde koltuklar da eridi, şekilsizleşti. Sanki farklı bir şey oldu. Birden önündeki araba patlar. Yavaşça parçalara ayrılır. Pencerelerden fırlayan cam parçacıkları bedenini 47 yerinden keser. Yüzünü, kollarını, bacaklarını. Kapı patlayarak arabadan ayrılır. Minyatür metal füzeler gibi her tarafa sıçrar dumanın arasında. Bir parça havada döner, yere paralel bir halde uçar ve Kane'in midesine saplanır. Sivri ucu derisini keser. Tereyağı keser gibi karnını deşer. Yavaş çekimde bile bu o kadar hızlıdır ki sancı yoktur. Ta ki omuriline gelene kadar. Sırtı bir anda elektrik yemiş gibi acır. Gözleri yerlerinden fırlayacakmışçasına büyür. Kemiklerin ezildiğini duyar metal omuriliğe saplanırken. Ve sonunda arkasındaki tuğla duvara kadar deler geçer. İç organları da artık paramparçadır. Metal yolunun üzerindeki her şeyi yok etmiştir. Kane ölür. İlk patlamayla Nava'nın daha önce hiç şahit olmadığı şiddette bir zincirleme tepki başladı. Ateş bir fırtına hızıyla yayıldı ve sokağın karşısındaki tankere gelince iyice alevlendi. Nava, Kane'i son gördüğü yere baktı ama dumandan artık onu göremiyordu. Ona ulaşmaya çalıştı ama ne olduğunu kestiremediği üç araç vardı önünde. Biri güneşte bırakılmış bir parça çikolata gibi şekilsiz bir şeydi. İkincisi alevlerden bembeyaz parlasa da bunun bir araba olduğu belliydi. Sonuncusu bir ateş sütunuydu. Kıvrılmış metallerden oluşmuş, ne olduğu anlaşılmayan bir şey. Tüm bunların arasından bir geçiş bulmak için uğraştıkça her yerde önüne bir ateş duvarı çıkıyordu. Kapana kısılmış bir dişi aslan gibi volta atıyor, Kane'e ulaşmanın bir yolunu arıyordu. Ama şu anda gökten bir köprü düşmedikçe bunu yapmanın bir yolu yoktu. Kane gözlerini açtı ve dumanlı havayı soludu. Hemen öksürdü ardından. Ölmüştü ama şimdi hayattaydı. Neler olmuştu? Bedenine baktı, her şey yerli yerindeydi. Ama dizi hala paramparçaydı. Önündeki araba hala tek parça halindeydi. Ancak alevlerin arabaya doğru yaklaştığını, yolun öteki tarafından bu tarafa geldiğini görebiliyordu. Herhalde bayılmıştı ama yine bir şeyler görmüştü. Ama bu gerçekçiydi gördükleri. Midesini delen metali, omuriliğini paramparça ederken hissettiği acıyı hatırladı. Tanrım, delirmişti. Belki. Önündeki araba alev aldı. Seyrederken dondu kaldı. Aynı şeyleri görmüştü. Gözlerini kapadı. Bu duygudan kurtulmaya çalıştı. Görmüş olması veya olmaması bir şey değiştirmezdi. Eğer o araba patlarsa ölecekti. Uzaklaşmaya çalıştıysa da dizinden dolayı kıpırdayamadı. Hareket edemedi. Eğer buradan çıkacaksa bir mucize olmalıydı ve hemen olmalıydı. Kane hiçbir zaman öyle dindar bir adam olmamıştı. Yine de hiçbir şey için çok geç değildi. Dua etmek için gözlerini kapayınca hiç beklemediği bir şeyi keşfetti. Hala görebiliyordu. Ateş, sokak, Kane bunların ortasında, kırık ve kanlar içinde, gümüşü bir şeyi atarken kendisini, patlamayla sokak sarsılırken Kane kendine geldi. Birden ne yapması gerektiğini biliyordu. Düşünmeden metal çantanın sapına yapıştı. Tüm gücüyle kolunu çekti ve bu gümüşü şeyi fırlattı. Bu dikdörtgen cisim, çanta önünde park edilmiş olan arabanın yanındaki arabanın tavanına düşer. Kane duvara yaslanır. Araba patlayınca olacakları kaderini kabullenir. Tavan yandıkça metal çanta bir füze gibi sokağın öte tarafına uçar. Bir binanın yanına çarpıp başka bir arabanın altına girer ve alevleri canlandırır. Yine bir patlama olur ve petrol alev alır. Ateşin etkisiyle araç yerden yükselir ve binaya çarpar. Zincirleme bir tepki başlar. Gümüş renkli bir cisim uçtu havada ve sonra araç patladı. Araç inanılmaz bir gürültüyle binaya çarptı ve tuğlalar kaldırıma döküldü. Eğer Nava işi bilmeseydi, birinin roket güdümlü bir bomba attığına yemin edebilirdi. Metal bir şeyin düştüğünü duyunca yüzünü buruşturdu. Yukarıya baktı, bir tek binanın yangın merdivenini görüyordu. O kadar çok duman vardı ki sanki merdiven sağa sola sallanıyordu. Bir ses daha duydu. Nava daha dikkatli bakınca nefesini tuttu. Merdiven sallanıyor gibi görünüyordu. Çünkü sallanıyordu gerçekten. Patlamada inşaat için kurulan bazı kalaslar yerinden çıkınca yangın merdivenini yerinde tutan parçalar da sökülmüştü. Bu ve ısı merdiveni tutan çivileri gevşetmişti. Bir ses daha duydu. Sanki merdiven her an yıkılacakmış gibi duruyordu. Son bir tiz gümbürtüyle yangın merdiveni koptu ve yere düştü. Zaman bir döngüdür. Aynı yangın merdiveni yere düşer. Ateşin ortasına düşer ve erimeye başlar. Döngü. Kane çantayı atar, araba patlar. Çanta binaya çarpar. Alevler aracın altındaki petrolü alevlendirir. Bir patlama daha olur. İnşaat kalasları yıkılır, yangın merdiveni düşer ve düştüğü yerde ikiye ayrılır. Döngü. Kane çantayı atar, araba patlar. Çanta binaya çarpar. Alevler aracın altındaki petrolü alevlendirir. Bir patlama daha olur. İnşaat kalasları yıkılır. Yangın merdiveni koparak düşerken havada asılı kalır. Çünkü binaya hala belli bir yerinden bağlıdır. 45 derecelik bir açıyla durur. Döngü. Görüntüler hızlanınca beyni artık döngülerde ne gördüğünü algılamamaktadır. Bir daha, bir daha başından başlar Kane'in çantayı atarak başlattığı olaylar zinciri. Ateş başlar, yangın merdiveni devrilir ve sonunda yere doğru düşer. Kulaklarını sağır edecek bir çatırdamayla sokağa yığılan yangın merdiveninin altında ezilmekten kıl payı kurtuldu Nava. Bu metal yığını mucizevi bir şekilde tek parça halinde kaldı. Bir tek kamyonetin üstüne düştüğü yerde eğilmişti. Nava bir anda neler olduğuna inanmayarak önündeki merdivene baktı. Sonra birden farkına vardı. İşte köprüsü önünde duruyordu. İnce ceketini çıkarıp bıçağıyla hemen 3 parça kumaş kesti. Birini ağzına ve burnuna, diğerlerini ellerine bağladı. Altındaki ateşi umursamadan yangın merdivenine çıkarak kırık metalin üstünden ilerledi Nava. Isınmaya başlamıştı bile metal ama ceketi ellerini koruyordu. Hemen ilerleyebildi ve birden Ural Dağları'nın eteklerine tırmanarak edindiği deneyime şükretti. Yüzünden akan terden neredeyse önünü göremediği halde yürümeye devam etti kırık merdiven boyunca. Durdu ve eğilerek sarılı elleriyle sıcak metali tuttu önüne bakarak. Yangın merdiveninin en uç noktasına birkaç metre kalmıştı. Ulaşmak istediği yer ise ateş duvarının diğer tarafındaydı. Atlayacak güvenli bir yer aradı ama göremedi. İki tarafta da ateş vardı. Bir tek ileri gidebilirdi. Bir daha baktı, bir yol aradı. Emin değildi ama sanki bu ateş duvarının ardında köprünün diğer yarısını görüyordu. Köprü parlamaya başladı ama yanmamıştı. Tek bir çaresi vardı. Derin bir nefes almak istediyse de bunu yapamadı. Çünkü hava dumanlıydı ve isliydi. Çömeldi. Tüm gücünü baldırlarına verdi ve kollarını açarak öne doğru atladı. Atlıyor. Bu çok güzel bir jimnastikçi. Yangın merdivenine tırmanıyor. Metrelerce yükselen alevlerin arasından atlıyor ve ısıdan bembeyaz kesmiş metali yakalamak için uzanıyor. Iskalayıp yanan bir kamyonete doğru düşüyor avaz avaz bağırarak. Döngü. Çantayı atıyor, zincirleme tepki başlıyor. Yangın merdiveni düşüyor ve bir köprü oluşturuyor. Kadın yangın merdivenine çıkıyor. Atlayamadan ayağa kayınca dengesini kaybedip metal köprüden petrolün yandığı yere düşüyor. Döngü. Çantayı atıyor, zincirleme tepki başlıyor. Yangın merdiveni düşüyor ve bir köprü oluşturuyor. Kadın yangın merdivenine çıkıyor, alevlerin içinden atlıyor ve tam o sırada kamyonlardan biri parçalanınca havada bir salto atarken bedeni metal parçalarından paramparça oluyor. Döngü. Kane bu kadını yüzlerce kez seyrediyor. Binlerce, milyonlarca kez. Sonra Nava birden itince metal yerinden oynadı. Ama yine de sıçrayabildi. Havalanınca bedenini dümdüz tuttu. Kas katı kesilmiş gibi. Alevler kollarını, göbeğini, bacaklarını ısıttı. Sonra bir anda geçti. Ellerini açtı diğer taraftaki beyaz metal parçayı yakalamak için ve bir ateş çubuğu kadar sıcak bir şeyi tutunca sıkıca yapıştı. Elini hafifçe gevşeterek bedeninin ağırlığını dengeleyip geriye doğru bükülerek elini bıraktı. İlk önce öne sonra aşağıya düştü. Yalnızca 3 metre düştü. Sivri bir metal parçanın üstüne düşmedikçe korkacak bir şey yoktu. Ayaklarının altında yeri hissettiği anda yine çömeldi. Nava daha nefesini toparlayamadan metal yığılmak üzereyken çıkan sesi duydu. Yanan metallerin arasından bir yol çizerek hemen koşmaya başladı. Açıklığa çıkınca omzunun üstünden geriye doğru baktı ve yangın merdiveninin alevler içinde yandığını gördü. Merdiven dağılmıştı. Nava koşmaya devam etti. Jimnastikçi ona doğru koşuyordu. Ateşten kurtulmuştu. Kane bir an için öldüğünü ve kadının da bir melek olduğunu düşündü. "Yürüyebilir misin?" diye sordu melek önünde durup. Kane ona baktı. İnsan bir meleğe ne der ki? Ama zaten cevabını beklemedi. Eğilip adamı omzuna yükledi. Kane mahvolan dizinin sancısından böğürünce melek bunu hiç umursamayarak koşmaya başladı. Kane arkalarındaki arabanın patlayışını seyretti. Aynen gördüğü gibi gerçekleşti her şey. Bu sefer yavaş çekimde değil, gerçekte olduğu hızda olmuştu. Cam parçalandı, arabadan kopan metal parçalar fırlayıp duvara gömüldü. Ama bu sefer önünde Kane yoktu. Eğer melek onu kurtarmasaydı ölecekti. Dizi büküldü ve bedeni elektrik verilmiş gibi sancıyla kasıldı. Artık bir meleğin kollarında olduğuna göre bilincinin yerinde olması gerekmiyordu. Kane kendini bıraktı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 226.